Ayrım 18.
16. bölüm. Belli belirsiz esen bir rüzgar sabahtan yağan yağmurun nemini kurutmuştu sokaklarda. Hava açık, saydamdı. Bu açık saydam havayı aydınlatan, hastalıktan yeni kalkmış gibi kırık dökük kış güneşinin donuk ışığı yüzlerindeki üzgünlüğü daha belirginleştiriyordu ekicilerin. Kırgın, küskündüler. Solmakta olan çiçeklerin donukluğuyla bakıyorlardı dünyaya. Hiçbir dil bu yılgın, bu kaçak güneş kadar yansıtamazdı onların üzgünlüğünü. Öğleye yaklaşırken kuşatılmış bir kentin insanlarını andırıyorlardı. Görünür bir düşman yoktu ortalarda. Fakat kuşatıldıklarını duyuyorlardı. Kalelerinin içinde suskundular. Umutları her geçen dakika azala azala bu kuşatılmadan kurtulabilmek için nasıl nereden geleceğini açıkça bilmedikleri bir yardım bekliyorlardı. Bekledikleri yardım geciktikçe henüz birbirlerini açmasalar da istedikleri tek şeyin bu kavgada ilk teslim olan durumuna düşmemek olduğunu duyuyorlardı yüreklerinde. Onlar için uzun, geçmek bilmez saatler başlamıştı artık. Çektikleri telgrafların karşılıkları birer birer geliyordu. Dilekleriniz ilgililere duyurulmuştur. Durumunuzun incelenmesi için gereken emirler verilmiştir gibilerden. Çok alıştıkları, devamlı duydukları sözlerdi aldıkları karşılıklar. Dudak bükerek geçiştirdiler bu karşılıkları. Gerçekte kendilerini aldattık sananlarla, aldanmayacak kadar sağduyuları sağlam, kendilerini aldatmayı deneyenlerle bir tutmayacak kadar onurluydular. Hiç yardım görmeden de yaşayabilirlerdi. Fakirlik demek, yalnızlık demekti. Kalabalık evlerinde bile bir bakıma yalnızdı onlar. Kardeşlik, ana baba, evlat ilişkileri başka ölçülere göre kurulmuştu. Emeklemekten yürümeye geçtikleri yaştan başlayarak ellerine kollarına güvenir olmuşlardı. Çocuk 4 yaşında tütün dizmeye başlardı. Kardeşin kardeşe bağışlayacağı bir dilim ekmek artmazdı sofralarında. Şaşılacak şey bu kadar sert, bu kadar amansız, kişiyi bencilliğe iten bu kadar acımasız yaşama koşulları içinde bile arada bir öfkelerine kapılarak kırıp dökmeleri değil, niye her gün, her saat kırıp dökmedikleri, can yakmadıklarıydı onların. Şaşılacak şey, yüreklerinin inanılmayacak kadar yufka oluşu, sevgiye yönelmiş oluşuydu. Kime, niye, hangi canlıya olursa olsun bir yardımda bulunabilmek için can atarlardı. Bir yangını söndürmek için hep birden koşarlar, yolda kalmış, hendeğe kaymış bir arabayı omuzlayıp kurtarabilmek için yarışırlardı. Bir hastaya kan vermek gerekti mi, sıvanmış en azından 100 kol kümelenirdi hastanelerin önünde. Belediyenin zehirlediği, sokakta can çekişen bir köpeği kurtarabilmek için ceplerindeki tek lira ile yoğurt alır, yedirirlerdi. Cömerttiler. Bir kahvelerini içseniz dünyalar onların olurdu. Dişileri erkeklerini, erkekleri dişlerini sağlıklı bir şehvetle, ölümün gözleri içine göz kırpmadan bakacak kadar cesaretle severlerdi. Dost bildikleri, arkadaş bildikleri için dövüşür, bıçaklanır ya da bıçak çeker hapis yatarlardı. Okumaları yazmaları kıttı. Yine de sinemalara, resimli kitaplara bayılırlardı. Radyolarda temsilleri can kulağıyla dinlerler, yerine göre güler, yerine göre ağlarlardı. Kısacası halktı onlar. Elleriyle, kollarıyla, sağlıklı ruh yapılarıyla, yaşama güçleri, sağduyularıyla yaşamı bugünden yarına ulaştıran temeli, direğiydiler toplumun. Binbir bitki süren yabanıl kırlara benzerlerdi. Dikenleri çalıları ile karışır, renk renk çiçekler süslerdi yüreklerini. Üzgün yüzleriyle gittikçe içine kapanarak dalmış düşünüyorlardı kahvelerde oturdukları sandalyelerde. Sokaklarda dalgın dalgın dolanıyorlardı. Tütüncülüğü seçen kendileri değildi. Tütüncü olmak zorunda kaldıkları için tütüncü olmuşlardı. Fabrika, başka iş yoktu kasabada. Kahveci, bakkal, demirci, şoför olabilen olmuştu. Geri kalan dağı taşı düz edip didiniyorlar, topraktan ne çıkabilecekse çıkarmaya çalışıyorlardı. Yine de 30 yıl önce ne kadarsa şimdi de o kadardı kasabanın insan sayısı. Artış kaldırmıyordu. Büyüyen çocuklar, kasabalarına bağlı kalmakta direnemeyen büyükler her yıl göçüp duruyorlardı daha büyük kentlere. Kalanlar 5-10 dönümlük topraklarını en iyi ne türlü değerlendirebileceklerse o türlü değerlendirmeye gayret ediyorlardı. Yıldan yıla daha rezil olan emeklerine en iyi karşılık ödeyen tütündü yine. Tütünün başka tarım ürünlerinin istediğinin çok üstünde emek istemesinin değeri yoktu onlar için. Nasıl olsa boş geçecek günlerini tarlalarda çalışmakla geçirmeye razıydılar. Yeter ki günlük ekmekleri çıksın. Yan yana oturdukları sandalyelerde, birlikte oturdukları masalarda, ayrı ayrı anıların ardında dalgınlaşıyorlardı. Haksız mıydı direnişleri? Haksız mıydı istedikleri 3-5 kuruş fiyat artışı? Acı işti, kahırlı işti tütün. Bir yılın ürününü yetiştirmek, bir çocuğu kundaktan büyütüp evlendirmek kadar emek isterdi. Tarlası dert, vergisi dert, çifti dert, yağmuru dert, fidanı dert, dikmesi dert, çapası, kırması, dizmesi, kurutması, korunması, balyalaması dertti. Ürün yetişinceye kadar geçinebilmek için sağa sola avuç açması, yüz kızartması, borcu faizi dertti. 11 ay. 11 ay elinde kim varsa yaşlı anan, baban, 4 yaşını aşan oğlun, kızın, karınla saatleri saymadan uğraşacak, didineceksin. Sonunda hiçbir zaman yüzün gülmeyecek. Ansıyorlardı. Tam Ağustos'un çıkacağı günlerdeydi. Uçlar, uçaltları yani tütünlerin en güzel yaprakları sergilerdeydi. Bir yağmur bulutu yürüyüvermişti tarlaların üstüne. Çardaklarında ne varsa taşımışlar, kilimleri, hasırları, yorganları ile boşanan yağmurdan korumuşlardı bu satmak için didindikleri tütünleri. Geceyi nemli çardaklarında örtüsüz, çoluk çocuklarıyla titreşerek geçirmişlerdi. Ama tütünlerinin üstlerini örtmüşlerdi. İçlerinden biri dalıyor, kahırlanıyor, sonra yüksek sesle ağzından kaçırıyordu düşündüklerini. Ah, benim oğlan askerde olmasa, arkadaşı, benimki de hapiste, diyordu yavaşça. Bankaya, tarım kredi kooperatiflerine, tefecilere olan borçlarını nasıl ödeyeceklerini hesaplıyorlardı. İpotekli tarlalarını nasıl kurtarabileceklerini. Derken, lüks bir araba, kocaman, kuyruklu, lacivert bir Amerikan arabası köprü başından gelip İzmir'e doğru geçiyordu park kahvesinin önünden. Ali Uçar tanıyordu içindeki baş eksperi. Lacivert otomobil, baş eksper günün gerilimi, bir araya gelmelerinden doğan bir çağrışımla çok eski bir olayı ansıtıyordu Ali Uçar'a. Şu 1931 yılındaydı. Dünyada neler olup bittiğini akıl erdiremedikleri şu uğursuz kıtlık yılı. Kilosunu o yılların parasıyla 2,5 liradan satarız diye yetiştirdikleri tütünlerini 10 kuruştan alan yoktu. Balyalar sokaklarda sürünüyordu. İşte o yıl Çamlı köyünde olmuştu ansıdığı olay. Amerikalıların çok konuşkan, herkese takılan bir baş eksperi vardı. Lacivert spor bir Chevrolet ile dolaşırdı. İzmir'den Seferihisar'a geçerken Çamlı'da durmuştu. Köyün tütünlerine bakmıştı. Kadir'in tütünlerini beğenmişti üstelik. 7 balya, 400 kilo tütünü vardı Kadir'in. "Toptan 40 liraya alayım," demişti. Kadir, "Aman bey, biz ne yiyelim bütün yıl?" diyecek olmuştu. "Sen bilirsin," demişti eksper. "Satmazsan yiyecek misin?" Adam Kadir'in damından çıkmış yürüyordu otomobiline doğru. Sözü dokunmuş, iyice koymuştu Kadir'e. Damın kapısı içinde kaldığı yerden seslenmişti. "Bey, dur hele." Dönmüş, dama girmiş, yan duvarda asılı mavzerini almış, geri gelmişti. Damda bir şey unuttuğunu sanıyordu anlaşılan baş eksper. Kadir'i mavzer elinde görünce tabancasına davranmıştı ama Kadir kadar atik değildi. Kadir, al sen ye demiş, göğsüne doğru asılmıştı mavzerin tetiğine. Heyecanlıydı ansızıkça. Kendini tutamadı, mırıldandı. Haklıydı. Yanında oturan Hüseyin Kiraz duraladı sordu. Kim haklıydı? Kadir. Hangi Kadir? Çamlılı. Hani baş eksperi vurmuştu. Hüseyin Kiraz dalgınlaştı. 31'de mi? 31'de. Haklıydı ya. Ağır ağır ekliyordu ansıyarak. Alaydan ucuz, alaydan kolay ne var dünyada? Para istemez, pul istemez. Hatta pek o kadar akıl bile istemez. Ama alayı akranınla et. Hı? A rahat azgını. Fakir kısmı alaya gelir mi? Hele senin alayına. Böyle canından olursun işte Amerikalı. Kadir 18 yıl yediydi. Neyse ki Cumhuriyet'in 10. yılında af çıktı. 2-3 yıl yatıp kurtuldu. Kesiliyordu konuşmaları. Kahvede oturan herkesle birlikte dalıyorlardı yine. Bankalara, faizcilere borçlar, ipotekli tarlalar, rehindeki dikiş makinaları, af çifteleri, bilezikler. Borçtan kurtulamazlarsa belki de satmak zorunda kalacakları, evlerinde çoluk çocuklarını sütüyle besledikleri tek keçileri. Alanın solunda karakol vardı. Genç güzel bir kadını iki jandarma aralarını almış karakola götürüyorlar. Kadın G, köyü ebesi. Sevdiği delikanlıyı gece evine almış. Köylüler basmışlar, töreye aykırı diye. Sırası mı şimdi bu olayın diyenler oluyor. Hasan Irmak'a ise başka bir olayı ansıtıyordu bu olay. Tütün dikiminde boş bir depoyu kiralamıştı. Dışarıdan gelen yabancı ırgatları yatırıyordu. İşe benzer bir iş değildi ama ne yapsın? Adam başına çocuklardan 30, büyüklerden 60 kuruş alıyor, geçimini çıkarmaya çalışıyordu. Kadın erkek 95 işçi çalışıyordu depoda. Sabah gün doğarken tarlalara dalıyorlar, akşam gün kararırken depoya dönüp yatıyorlardı. Kadınlar iş dönüşü çocuk bakıyor, yemek hazırlıyorlardı o yorgunlukla. Sonunda elleri, ayakları yorgunluktan kesilerek uzanıyorlardı yattıkları hasırlara. Evliler, bekarlar, çocuklar yorganlarının altına sığınıp bir arada yatıyorlardı. 20 yaşlarında enikonu güzel bir Hanife vardı aralarında. Daha o yaşta iki çocuk anasıydı. Kocası da haylazın teki. 2-3 günde bir işten kaçar, kahvelerde oyalanır, geceleri de kahveye çıkmadan edemezdi. Bir gece kim kollamışsa kollamış kadını, uyuduktan sonra yorganını aralayıp sokulmuştu koynuna. Yorgunluktan her yanı taş kesilmiş kadın, yarı uyur yarı uyanık razı olmuş sevilmeye. Hemen ardından yine sızmış, uyumuş. Çok geçmeden uykusu arasında kocasının kolunu beline doladığını, kendisini sarstığını, uyandırmaya çalıştığını duymuş. Az önce gönlüne ettim ya, demiş. Uyumak istemiş. Kocası, ne? Diye parlamış, fırlamış, o kadar insan içinde tekme, tokat dövmeye başlamış kadını. Başkaları araya girmişler. Kimi tutmuş, kimi azarlamış adamı. Kadın, benim bütün gün belim iki büklüm tütün dikmekten erkek düşünecek halim mi var? Uyku arasında ne bileyim ben koynuma girenin sen olmadığını der dururmuş saf saf. Karakola düşmüşlerdi. Kadının koynuna girenin kim olduğu anlaşılamamıştı. Ama kimse ayıplamamıştı kadını. Adamsan sahip ol karına. O kadar kişi içinde yatağında uyurken yalnız bırakma diye adamı suçlamıştı yaşlılar. Sonra ertesi sabah tarlalarda iş başlayınca kapanmış gitmişti gece olanlar. Mayıs başlarıydı. Uzamıştı günler. Günde 13 saat süren iş arasında o yorgunlukla kim üstünde durur, kim uğraşırdı bu tür sorunlarla? Ah bu tütün! Köprü başından gelip İzmir'e doğru geçen siyah bir Buick ayırdı Hasan Irmak'ı bu ansızlıklarından. Başıyla arabadaki adamı işaret etti. ''Tanıdın mı?'' dedi Mehmet Üçok'a. ''Hiç tanımam mı?'' 2 ay kadar önce tespitler sırasındaydı. Bu kez kiraladığı depoya tütün koyuyordu Hasan Irmak. Balya başına 1,5 lira alacaktı eticilerden. Bu para hem kira hem de gelen geçen tüccarlara tütünleri göstererek yapacağı hizmet karşılığıydı. Şimdi geçen tüccar da gelmişti kasabaya. Ardında şoförüyle evleri, depoları dolanıp tütünleri görüyordu. Ama hiçbir tüccarın yapmadığı, yapmaya yüzü tutmadığı bir davranışı vardı. Açtığı, baktığı her balyadan bir deste tütün çekip alıyor, şoförüne veriyordu. 7-8 balyalık bir partiden 1,5-2 kilo tütün yürütüyordu böylelikle. Şoför patronunun eklediği notla birlikte otomobilin bagajına yerleştiriyordu desteleri. Bir işi de manavlıktı Hasan Irmak'ın. Başı kalabalıktı o gün. Tüccara depoyu açması için yanında çalışan çocuğa vermişti anahtarı. Tüccar deposunun bulunduğu sokakta 2 eve girmiş çıkmış, balyaları yolabileceği kadar yolmuş, ekicilerin yüzü tutmamıştı bir şey demeye. Müşterilerini savunca depoya yetişti. Açtırdığı balyadan bir deste uçaltı tütünü çekip alırken kavradı tüccarın bileğine. Hayrola? Kalıp kıyafet, göbek, fötr şapka yerindeydi tüccarda. Numune. Bırak o desteyi elinden. Öbür ekiciler sarmışlardı yörelerini. Bizden de aldı, diyorlardı. Tüccar silkindi, kolunu kurtarmak istedi. Haddini bil, tecavüz ediyorsun. Ya sen? Hırsızlık ediyorsun. Tüccar şoförüne seslendi. Erol! Gençten bir delikanlıydı Erol. İlerleyecek oldu. Öbür ekiciler kestiler önünü. Tüccarla onu kozlarını paylaşmakta yalnız bıraktılar. İyice tepesi atmıştı. Hiç utanmak, sıkılmak yok mu sende? Koskoca beysin. Adam pişkindi. Para sayacağım tütününe. Numune almayayım mı? Sana gelinceye kadar 30 tüccar gördü depomuzdaki tütünleri. Her biri senin gibi birer deste yürütmeye kalksalardı, depomda şimdiye kadar balyaların boş çuvalları kalırdı. Ekiciler cesaretlenmişlerdi. Tütünden numune almak nerede görülmüş? Yağma mı var? Bizim yüzümüz tutmadı, söyleyemedik. Destekliyorlardı kendisini. Hoş kimse desteklemese de karşısındakine pabuç bırakacaklardan değildi o. Çık bakalım şu aldığın tütünleri geri. Bir ekici, arabada, dedi. Depodan dışarıya doğru itti tüccarı. Göster. Çok ileriye gidiyorsun, anladın mı? Ne olurmuş gidersem? Sana ne? Senin mi aldığım tütünler? Karakolda bulursun kendini. Tütünlerin sahipleri bizim, dediler. Ha o, ha biz. Tüccar duymazlıktan geliyordu. Erol, oğlum, İzmir'e telefon et, valiye söylesinler. Yutmadı bu gözdağını. Koş durma, dedi şoföre. Benden de selam ekle. De ki bizim patronun arabasının ardı kaçak tütün dolu. Döndü, kolunu bırakıp paltosunun yakasından kavradı tüccarı. Sen kimi korkutuyorsun efendi? Şu gördüğün adamların hepsi ekici. Bunlardan biri yetiştirdiği tütünden bir tabaka tütün kıyıp içecek olsa sürüm sürüm süründürürler alimallah. Sen avuç avuç, demet demet tütünleri kimseye sormadan nereye götürüyorsun? Sonunda adama ite kaka arabasının bagajını açtırmış, geriye almıştı ekicilerin tütünlerini. Şimdi olayı ansırken yaşadığından daha öfkeliydi. Ah, dedi, 2 tokat aşk edecektim ki deyusa. Mehmet Üçok, keşke, dedi dişlerinin arasından. Öyle inaldılar ilk bozgun haberine. The American Tobacco Company'nin kasabadaki bürosunda İzmir'den az önce gelen eksper adamlarının yanında ulu orta açtı sözü. Ödemiş de piyasanın açıldığını, kirazda neredeyse satın alınacak tütün kalmadığını söyledi. Masasından öteberisini topladı. Hadi bakalım eyvallah, diye kapıya doğru yürüdü. Ben İzmir'e dönüyorum, Ödemiş'e geçeceğim. Alıma yardım etmek için emir aldım. Seyfi'nin elini sıktı. Yorgunluk yine bana düştü. Bugünlük burada yapılacak başka bir şey yok. Hadi sen keyfine bak, dinlen. Keşke iş olsa da yorulsak beyim. Ne yapalım, olmadı. Beklediği gibi yardımcısının tasalandığını gördü. Kısmetse dönüş ne zaman, dedi yardımcısı. 5 saatlik yola gidiyordu. Dönüş için yarın sabah Ödemiş'ten yola çıkacak olsa öğleden önce kasabaya varamazdı. Kasabalılar 1-2 saat sonra direnişlerinden vazgeçerek tütünlerini satmaya kalksalar, firmalar yarın öğleden önce alıma katılmayacak demekti bu gidişi. Seyfi'nin bunu hesapladığını anladı. Yardımcısı bile olsa yardımcı olmaktan çok ekiciydi, kasabalıydı Seyfi. Yanında geçici olarak çalışan bütün yardımcıları gibi onun da ekici olmaktan, kasabalı olmaktan uzaklaşamayacağını biliyordu. Bunun içindir ki ekiciler arasında yayılmasını istediği sözleri her zaman yardımcılarının yanında ya da doğrudan doğruya yardımcılarıyla konuşurdu. Bile bile Seyfi'nin dalına bastı. Dönüşüm belli değil. Aceleyle ayrıldı bürosundan. Az sonra arabasıyla İzmir'e doğru ilerlerken Seyfi'nin o tasalı yüzüyle kasabanın Cumhuriyet alanında dolaştığını görür gibiydi. Kendinden duyduğunu kasabalılara duyurmadan bir türlü rahatlayamayacaktı. Umduğu gibi piyasanın açılış haberi Seyfi'nin ağzından kasabada duyuldu. 3-5 kişi postaneye koştu yine. Ödemiş'i arayıp buldular. Kiraz'da satışların başladığının doğru olduğunu öğrendiler. Hatta az önce Birgi'ye de sıçramıştı satışlar. ''Ya merkez?'' diye sordular. Merkezde kımıldama yok. Akhisar'ın, Bergama'nın da henüz dayandığını öğrendiler. Sönmeye yönelen umutları ''Biz de dayanırız'' diye yeniden yalazlanarak döndüler kahveye.